Ayrım 22.
Bırakın gideyim diye zırladı. Bırakın gideyim. Artık getirdiğim haberlerin bir kıymeti kalmamış. Hakikaten de kalmadı dedi ağaç sakal. Fakat sadece iki tercih hakkım var. Ya Gandalf ile efendin teşrif edinceye kadar benimle kalırsın ya da suyu geçersin. Hangisini seçeceksin? Adam efendisinden bahsedilince tir tir titredi. Bir ayağını suya soktu ve geri çekti. Ben yüzme bilmem dedi. Su o kadar derin değil dedi ağaç sakal. Pis ama bu sana bir ziyan vermez efendi solucan dil. Gir bakalım içine. Bu sözle birlikte sefil yaratık sel suyunun içinde bata çıka yürümeye başladı. Benim görüş açımdan daha çıkmadan su neredeyse boynuna kadar yükselmişti. Son gördüğümde eski bir fıçıya veya bir tahta parçasına tutunmuştu. Ama ağaç sakal arkasından seyirtti ve onun ilerlemesini seyretti. Nihayet içeri girdi dedi geri döndüğünde. Merdivenleri ıslak bir sıçan gibi çıkarken gördüm onu. Kulede hala biri var. Bir el çıkarak onu içeri çekti. Yani artık orada. Umarım beklediği gibi karşılanmıştır. Şimdi gidip kendimi yıkayıp bu balçıktan azat olmalıyım. Eğer beni görmeyi arzu eden biri olursa kuzey tarafında olacağım. Burada bir entin içebileceği veya içinde yıkanabileceği kadar temiz su yok. O yüzden gençler, sizin ikinizden gelenler için kapıda gözcülük etmenizi istirham edeceğim. Rohan meraları hükümdarı teşrif buyuracak. Dikkatinizi çekerim. Elinizden geldiğince iyi karşılayın onu. Adamları orklar ile büyük bir muharebe yaptı. Belki siz böyle bir hükümdarla doğru dürüst nasıl konuşulacağını entlerden daha iyi bilirsiniz. Benim zamanımda yeşil meralarda bir sürü hükümdar oldu. Onların ne dillerini öğrenebildim ne de isimlerini. İnsanca davranış beklerler. Zannedersem siz bu işleri biliyorsunuz. O yüzden bir krala yakışan yiyecekler her neyse onları bulun. Öykünün sonu bu işte. Gerçi ben bu solucan dilin kim olduğunu merak ediyorum aslında. Gerçekten kralın danışmanı mıydı? Öyleydi dedi Aragorn. Aynı zamanda da Saruman'ın Rohan'daki casusu ve hizmetkarıydı. Kaderi ona hak ettiğinden daha cömert davranmadı. Son derece sağlam ve görkemli olduğunu sandığı her şeyin yıkıldığını görmek onun için yeterli bir ceza olmuştur. Ama korkarım başına çok daha kötüsü gelecek. Evet, ağaç sakalın onu Ortanca iyiliğinden yollamış olduğunu hiç zannetmiyorum dedi Merry. Daha çok yaptığı işten zalimce bir mutluluk duyuyor gibiydi ve yıkanıp biraz bir şeyler içmeye giderken kendi kendine gülüyordu. Ondan sonra Selin getirdiği şeyleri aramaya, etrafı altüst etmeye başlayarak epey bir oyalandık. Yakınlarda sel seviyesinin üzerinde 2-3 ayrı depo bulduk. Ağaç sakal birkaç enti aşağıya yolladı. Onlar da eşyanın büyük bir bölümünü taşıdılar. 25 kişilik insan yiyeceği istiyoruz dedi entler. Yani birisi siz gelmeden grubunuzdakileri dikkatle saymıştı. Belli ki sizin üçünüzün de büyüklerle gideceği hesap edildi. Ama gitseydiniz de daha iyi yiyip içmezdiniz. Alıkoyduğumuz yiyecekler en az yolladığımız kadar iyi, emin olabilirsiniz. Hatta daha bile iyi. Çünkü hiç içecek yollamadık. Ya içecekler dedim entlere. İsende su var dediler. Hem entlere hem de insanlara yarar. Ama umarım entler dağ kaynaklarından kendi içeceklerinden bayalayacak kadar zaman bulmuşlardır. Öyle olduysa eğer geri döndüğünde Gandalf'ın sakallarının kıvır kıvır olduğunu görebiliriz. Entler gittikten sonra kendimizi yorgun ve aç hissettik. Ama hiç şikayet edip homurdanmadık. Yaptığımız işin mükafatı iyi olmuştu. İnsanlar için yemek ararken Pippin sel suyunun getirdikleri arasında mükafatını buldu. Yani boru üfler fıçılarını. Pipo otu yemekten de iyidir dedi Pippin. Olay buradan çıkıyor. Şimdi her şeyi gayet iyi anlıyoruz dedi Gimli. Biri hariç hepsini dedi Aragorn. Güney topraklardan Isengard'a gelen yapraklar. Ne kadar düşünsem o kadar anlaşılmaz geliyor. Ben Isengard'a hiç gelmemiştim ama bu topraklarda yolculuk yaptım. Ve Rohan ile şair arasındaki boş toprakları iyi bilirim. Çok uzun yıllardır ne kervan geçer ne kuş uçar, en azından açıktan açığa geçen olmaz. Sanırım Saruman'ın şairde biriyle gizli bazı ilişkileri vardı. Solucan dil gibileri Kral Theoden'in evinden başka evlerde de bulunabilir. Fıçılarda tarih var mıydı? Evet dedi Pippin. 1417 mahsulüydü. Yani geçen yılın. Yok yok, bir yıl öncesinin tabii ki. Çok iyi bir yıldır. Eh, hangi kötülük iş başındaysa şimdi yok olmuştur umalım ki. Yoksa şu anda bizim erişmemiz mümkün değil, dedi Aragorn. Yine de bundan Gandalf'a söz edeceğim sanırım. Başındaki büyük işlerin yanında önemsiz görünse bile. Neler yaptığını merak ediyorum, dedi Merry. Akşam ilerliyor. Haydi dolanıp bir bakalım. Artık istersen Isengard'a girebilirsin yol gezer. Ama görüntü pek iç açıcı değil. Bölüm 10. Saruman'ın Sesi. Yıkık dökük tünelden geçip etrafındaki ıssızlığa rağmen hala bir tehdit oluşturan Orthanc'ın kara kayasına ve çok sayıdaki penceresine bakarak bir taş yığınının üzerinde durdular. Sular artık neredeyse tümüyle süzülmüştü. Orada burada üzerleri pislik ve enkaz dolu kasvetli birikintiler kalmıştı ama o geniş dairenin zemininin büyük kısmı kara deliklerle delinmiş, bir o yana, bir bu yana sarhoş sarhoş yatmış, direk ve sütunlarla lekelenmiş, bir balçık gölü ve yuvarlanıp gelmiş taş yığınları halinde tekrar ortaya çıkmıştı. Paramparça olmuş kasenin kenarında büyük bir fırtınanın yuvarlayıp getirdiği iri çakılları andıran muazzam tepecikler, yamaçlar vardı. Bunların gerisinde yeşil ve sarmaşıklarla kaplı bir vadi, dağların kolları arasındaki uzun bir koyağa doğru uzanıyordu. Bu boş yerlerin üzerinden süvarilerin güç bela ilerlemekte olduklarını gördüler. Kuzey tarafından geliyorlardı, daha şimdiden Orthanc'a yaklaşmışlardı. ''İşte Gandalf, Theoden ve adamları'' dedi Legolas. ''Haydi gidip onları karşılayalım.'' ''Dikkatli yürüyün'' dedi Merry. ''Eğer dikkat etmezseniz yerdeki kerestelerden bazıları yerinden oynayıp sizi bir çukura fırlatabilir.'' Kapılardan Orthanc'a kadar yoldan geriye ne kaldıysa onun üzerinden ilerlediler. Yerdeki taşlar çatlamış ve balçağa bulanmış olduğundan yavaş yürüyebiliyorlardı. Onların gelmekte olduğunu gören süvariler kayanın gölgesi altında durarak beklediler. Gandalf onları karşılamak için atını ileri sürdü. Ağaç sakal ile ilginç bir tartışmaya girdik ve birkaç şey tasarladık, dedi. Hepimiz ne zamandır ihtiyacımız olan istirahata kavuştuk. Artık yeniden yola koyulmamız gerekiyor. Umarım siz arkadaşlar da dinlenmiş ve kendinize gelmişsinizdir. Kendimize geldik, dedi Merry. Fakat bizim tartışmamız dumanla başladı, dumanla bitti. Yine de eskisine nazaran daha az öfkeli hissediyoruz kendimizi Saruman'a karşı. Öyle mi gerçekten, dedi Gandalf. Doğrusu benim için aynı şey geçerli değil. Gitmeden önce yapmam gereken son bir işim daha var. Saruman'a bir veda ziyaretinde bulunmam icap ediyor. Tehlikeli ve büyük bir ihtimalle de faydasız olacak ama yapılması gerekiyor. Arzu edenler benimle gelebilir ama dikkat edin ve sakın dalga geçmeyin. Şimdi sırası değil çünkü. Ben geleceğim, dedi Gimli. Onu görüp gerçekten sana benzeyip benzemediğini anlamak istiyorum. İyi de nasıl öğreneceksin bunu, efendi cüce, dedi Gandalf. Saruman eğer işine gelirse sizin gözlerinize benim gibi görünebilir. Peki ya siz onun bütün kalpazanlıklarını anlayacak kadar zeki misiniz? Neyse, göreceğiz bakalım. Bir sürü değişik göze birden kendini gösterme konusunda utangaç davranabilir. Ama entlere onun görüş alanından çıkmalarını söyledim. Belki böylelikle onu dışarı çıkmaya ikna ederiz. Tehlike bunun neresinde, diye sordu Pippin. Bize nişan mı alacak? Pencerelerden ateşler mi dökecek? Yoksa uzaktan bize büyü mü yapacak? En akla yakın olanı en sonuncusu. Tabii kapısına kadar iyi niyetle sürerseniz atlarınızı, dedi Gandalf. Ama ne yapacağını veya ne yapmaya çalışacağını kimse tahmin edemez. Köşeye kısılmış vahşi bir hayvana yaklaşmak emniyetli değildir. Üstelik Saruman'ın sizin tahmin bile edemeyeceğiniz güçleri var. Sesinden sakının. Sonunda Orthanc'ın dibine geldiler. Kapkaraydı kaya ve sanki ıslakmış gibi parlıyordu. Taşın çok sayıdaki yüzü sanki yeni kesilmiş gibi keskin kenarlıydı. Entlerin öfkesini gösteren bütün izler topu topu bir iki çentik ile minik pulumsu kıymıklar idi. Doğu tarafında iki duvarın kesiştiği yerde topraktan çok yukarıda büyük bir kapı vardı. Bunun üzerinde de demir parmaklıklarla çevrili bir balkona açılan kepenkli bir pencere. Kapının eşiğine kadar bilinmeyen bir sanatla aynı kara taştan yontulmuş 27 basamaklı geniş bir merdiven yükseliyordu. Bu, kulenin tek girişiydi. Ama yükselen duvarlara derin meyilli pervazlarla bir sürü yüksek pencere oyulmuştu. Yukarıda boynuzların dimdik yüzlerinden minik gözler gibi bakıyorlardı. Merdivenlerin dibinde Gandalf ile kral atlarından indiler. "Ben yukarı çıkacağım," dedi Gandalf. "Daha önce ortanka gelmiştim ve içine atıldığım tehlikenin ne olduğunu biliyorum." "Ben de çıkacağım yukarıya," dedi kral. "Ben yaşlıyım ve artık hiçbir tehlike beni yıldırmıyor. Bana bu kadar çok kötülük yapan düşmanım ile konuşmak istiyorum. O nerede benimle gelecek ve yaşlanmış ayaklarımızın tökezlememesi için bana göz kulak olacak." "Nasıl arzu ederseniz," dedi Gandalf. "Aragorn da benimle birlikte gelecek. Diğerleri merdivenlerin başında beklesin. Eğer görülecek veya duyulacak bir şey olursa oradan görüp duyabilirler." "Hayır," dedi Gimli. "Legolas ile ikimiz daha yakından görmek istiyoruz. Burada bir tek bizler kendi türümüzü temsil ediyoruz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz." "Gelin o halde," dedi Gandalf ve bunu söyledikten sonra merdivenlere yöneldi. Yanında Theoden vardı. Rohan süvarileri merdivenin her iki yanında efendilerinin başına geleceklerden korkarak huzursuzca atları üzerinde beklediler. Merry ile Pippin en alt basamağa oturdular. Kendilerini güvensiz ve önemsiz hissediyorlardı. "Buradan kapıya kadar yarım millik balçık bir yol var," diye homurdandı Pippin. "Dikkatleri üzerime çekmeden yine nöbetçi odasına tüyebilmek isterdim. Ne halt etmeye geldik ki buraya? Bizi isteyen yok." Gandalf Ortank'ın kapısının önünde durarak asasıyla vurmaya başladı. Kapı içi boş bir sesle gümbür dedi. "Saruman, Saruman," diye seslendi yüksek, emreden bir sesle. "Saruman, ortaya çık." Bir süre hiç cevap gelmedi. Sonunda kapının üzerindeki pencerenin sürgüleri çekildi. Fakat kapkara açıklıkta hiçbir şey görünmüyordu. "Kim o?" diye sordu bir ses. "Ne istiyorsunuz?" Theoden şaşırdı. "Ben bu sesi tanıyorum," dedi. "Ve bu sesi duyduğum ilk güne lanet olsun." "Madem onun ayak işlerine bakar oldun, Grimas olacağın dil, git de Saruman'ı getir," dedi Gandalf. "Zamanımızı da boşa harcama." Pencere kapandı. Beklediler. Aniden başka bir ses konuştu. Müzik gibi alçak tonlu bir ses. Sesin ta kendisi bir büyüydü. Bu sesi farkında olmadan dinleyenler, duydukları sözcükleri çok nadiren tekrarlayabilirlerdi. Bunu yapabilirlerse de hayrete düşerlerdi. Çünkü sözlerin güçleri çok azalmış olurdu. Genellikle bu sesi dinlemenin çok zevkli olduğunu hatırlarlardı. Bütün söyledikleri akıllıca ve bilgece gelirdi onlara. Hemen kabullenerek kendileri de aynı bilgeliğe ulaşmak isterlerdi. Başkaları konuştuğunda onların sesi o sese nazaran sert ve kaba gelirdi. Eğer biri sesi reddedecek olursa büyünün etkisi altındakilerde bir öfke belirirdi. Kimisi için büyü sadece ses onlarla konuştuğu sürece etkili olurdu. Ses başkalarına konuştuğu zaman, nasıl insan yapılan numarayı bildiği zaman hokkabazı ağızları bir karış açık seyredenlere gülümserse öyle gülümserlerdi. Kimisi için ise sesin kendisi onları bağlamak için yeterliydi. Fakat sesin fethettiği kişiler için çok uzaklara gitseler bile etkisi devam eder ve durmadan o sesin yumuşak yumuşak kendilerine fısıldayıp onları sıkıştırdığını duyarlardı. Fakat kimse etkilenmeden kalamazdı. Kimse bu sesin ricalarını ve emirlerini, zihnini ve iradesini zorlamadan reddedemezdi. Tabii zihnine ve iradesine hakimse. "Evet," dedi ses, kibar bir soru ifadesiyle. "Neden istirahatımı bozuyorsunuz? Gece gündüz bana hiç rahat vermeyecek misiniz?" Sesin tonu hak etmediği saldırılar karşısında rencide olmuş, iyi kalpli birininki gibiydi. Hepsi hayret içinde yukarı baktı. Çünkü geldiğini duymamışlardı. Korkuluklarda durmuş, onlara bakan bir şekil gördüler. Onlar gözlerini hareket ettirdiklerinde veya o kıpırdadığında değiştiği için rengi kolay kolay seçilmeyen, büyük bir pelerine sarılmış yaşlı bir adam. Yüksek alınlı, uzun yüzlüydü. Şu anda ciddi, yardımsever ve biraz da yorgun bir ifade taşısalar da kara gözlerinin derinliğini kestirmek güçtü. Saçları ve sakalı beyazdı ama dudakları ve kulaklarının etrafında hala siyah saçlar görünüyordu. "Hem benziyor hem benzemiyor," diye mırıldandı Gimli. "Haydi ama," dedi yumuşak ses. "İçinizden en az ikisini ismiyle tanıyorum. Gandalf'ı buraya yardım veya nasihat aramaya geldiğini ümit etmeyecek kadar iyi tanıyorum. Ama siz, Rohan yurtunun hükümdarı Theoden, siz soylu nişanlarınızla, dahası Orl hanedanının zarif simasıyla kendinizi hemen belli ediyorsunuz. Ah, üç kere şanlı Tengel'in şerefli oğlu. Neden daha önce ve dost olarak gelmediniz? Ne çok arzu etmiştim sizi, Batı topraklarının en kudretli kralını görebilmeyi. Özellikle de şu geçen yıllarda sizi kuşatmış olan şu akılsızca ve kötü düşüncelerden korumak için. Çok mu geç artık yoksa? Rohanlı adamların da katkısının bulunduğu, maruz kaldığım bu zararlara rağmen sizi hala koruyabilir, eğer seçtiğiniz bu yolda ilerlemeye devam ederseniz, kaçınılmaz olan yıkımınızdan kurtarabilirim. Theoden konuşmak istiyormuş gibi ağzını açtı ama bir şey söylemedi. Önce kara vakur gözleri kendine çevrilmiş olan Saruman'ın yüzüne baktı. Sonra yanında duran Gandalf'a. Tereddüt eder gibiydi. Gandalf hiçbir hareket yapmadı. Sanki henüz gelmemiş olan bir çağrıyı bekleyen biri gibi bir taş kadar sessiz durdu. Süvariler önce Saruman'ın sözlerini onaylayarak mırıldandılar. Sonra onlar da sessizleşti, sanki büyülenmiş gibi. Onlara öyle gelmişti ki Gandalf, efendileriyle hiç böyle kibarca ve böyle uygun sözlerle konuşmamıştı. Şimdi Gandalf'ın Theoden ile olan bütün ilişkileri kaba ve kibirli görünüyordu onlara. Sonra kalplerinin üzerinden bir gölge geçti, büyük bir tehlikenin korkusu. Saruman kaçış kapısının yanında durmuş, onu içeriden hafif bir ışık sızacak kadar aralamışken, Gandalf'ın yurtu sürüklediği karanlık içindeki sonun korkusu, ağır bir sessizlik çöktü. Aniden sessizliği bozan cüce Gimli oldu. "Bu büyücünün sözleri tepesi üstünde duruyor," diye homurdandı, baltasının sapını kavrayarak. Ortanc lisanında yardım, yıkım, kurtarmak ise kıyım demektir. Bu gayet açık. Fakat biz buraya yalvarmaya gelmedik. Rahat dur dedi Saruman ve bir an için sesinin yumuşaklığı bozuldu. Gözlerinde bir ışık oynaştı ve geçti. Henüz seninle konuşmadım, Gloin oğlu Gimli dedi. Senin evin çok uzaklarda ve bu toprakların sorunları seni pek ilgilendirmez. Fakat bu işlere karışman senin kendi arzunda olmadı. O yüzden oynadığın rol için, ki eminim yiğitçe bir roldür, seni pek suçlu tutmayacağım. Fakat rica ediyorum senden, bırak da önce Rohan kralı ile, komşum, bir zamanlar dostum olan kişiyle konuşayım. Siz neler söyleyeceksiniz Theoden kral? Benimle ve temelleri uzun yıllara dayanan bilgimin getireceği yardım ile barışacak mısınız? Kötü günler için kafalarımızı birleştirmeyelim mi? Öylesine iyi niyetle yaralarımızı sarıp, ülkelerimizin ikisinde daha önce hiç olmadığı kadar yeşertip çiçeklendirmeyelim mi? Theoden hala cevap vermiyordu. Hiddet ile mi, kuşku ile mi çekişiyordu belli değildi. Omer konuştu. Beyim duyun beni dedi. Şu anda bizi uyardıkları tehlikeyi hissediyoruz. Sonunda çatal diline bal sürmüş yaşlı bir yalancı tarafından ağzımız açık bırakılmak için mi sürdük atlarımızı zafere? Böyle konuşurdu kapana kısılmış bir kurt av köpekleriyle. Eğer konuşabilseydi, size ne yardımı dokunabilir ki aslında? Bütün arzusu içine düştüğü durumdan kurtulmak. Fakat siz işi gücü ihanet ve cinayetle olan bu kişiyle konuşup görüşecek misiniz? Geçitlerdeki Theodred'i, Mifer dibindeki Haman'ın mezarını hatırlayın. Madem söz zehirli dillere geldi, seninkine ne demeli genç yılan dedi Saruman. Artık hiddetinin şimşeği açık seçik görünüyordu. Haydi omuz oğlu Ömer diye devam etti tekrar yumuşak sesiyle. Her adamın hayatta bir rolü vardır. Senin rolün silahlarla gösterdiğin bahadırlık. Bu yüzden de büyük bir şeref kazanıyorsun. Sen efendinin düşman dediği herkesi öldür ve bununla yetin. Anlamadığın siyasete burnunu sokma. Ama belki eğer kral olursan, kralın arkadaşlarını iyi seçmek zorunda olduğunu anlarsın. Gerisinde ister gerçek, ister hayal mahsulü olsun, ne tür keder verici haller bulunursa bulunsun, Saruman'ın dostluğu ve Ortanc'ın gücü kolay kolay bir kenara atılmaz. Bir muhabere kazandınız, bir savaş değil, onu da bir daha güvenemeyeceğiniz bir yardım sayesinde kazandınız. Bir dahaki sefere ormanın gölgesini kendi kapınızda bulabilirsiniz. Dik başlı ve duygusuzdur bu gölge. İnsanlara karşı hiç sevgisi yoktur. Lakin benim Rohan Bey'im, muharebe sırasında yiğit adamlar öldü diye bana katil mi demek lazım gelir? Eğer gereksiz yere savaşa giderseniz, çünkü savaşı arzu eden ben değildim, o zaman insanlar telef olur. Bu hesaba göre ben bir katil isem, o halde bütün Orl Hanedanı kana bulanmış demektir. Çünkü onlar birçok savaşa girmişler ve kendilerine meydan okuyan birçok kişiye hücum etmişlerdir. Yine de en kötü ihtimalle siyasi davranabilmek için bazılarıyla daha sonra barış yapmışlardır. Ben diyorum ki Theoden Kral, barış yapıp dost olalım mı siz ve ben? Hüküm bize ait. Barış yapacağız dedi Theoden sonunda boğuk bir sesle, kendini zorlayarak. Süvarilerin bir kısmı memnuniyetle bağırdı. Theoden elini kaldırdı. Evet, barış yapacağız dedi bu kez berrak bir sesle. Barış yapacağız, sen ve senin bütün yaptıkların ve bizi teslim etmeye çalıştığın Karanlık Efendi'nin bütün yaptıkları yok olduktan sonra. Sen bir yalancısın Saruman ve insanların yüreklerini çürüten birisin. Bana elini uzatıyorsun ama ben yalnızca Mordor'un pençesinin bir parmağını görüyorum. Kıyıcı ve soğuk. Senin benimle yaptığın cenk hakça olsaydı bile, ki değildi, çünkü 10 kere daha akıllı olsaydın bile, beni ve benim olanı kendi çıkarın için dilediğin biçimde yönetmeye hiç hakkın yok. Öyle olsaydı bile, Batı ağılındaki meşalelere ve orada ölmüş yatan çocuklara ne demeli? Öldükten sonra Haman'ın bedenini boru şehrin kapıları önünde parçaladılar. Pencerene kurulan bir dar ağacından sallanıp da kargalarının eğlencesi olduğun zaman seninle ve ortağınkile bir barış yapacağım. Orl hanedanından sana gelecek iyilik bu kadar. Ulu atalarımın önemsiz bir evladıyım ama senin parmaklarını yalamama gerek yok. Başka yere dön ama korkarım sesin büyüsünü yitirdi. Süvariler Theoden'e rüyadan uyandırılmış gibi baktılar. Saruman'ın müziğinden sonra efendilerinin sesi kulaklarına kart bir karganınki gibi gelmişti. Ama Saruman bir süre için gazap içinde kendinden geçti. Sanki krala elindeki asa ile vuracakmış gibi korkuluklardan aşağıya sarktı. Bazılarının gözüne ansızın saldırmak için gerilen bir yılan gibi göründü. Dar ağaçları ile kargalarmış diye tısladı. Herkes bu korkunç değişim karşısında ürperdi. Bunak, Orlun konağı, içinde eşkıyaların pis kokular içinde içtiği, veletlerin itlerle yerde yuvarlandığı yer değil de ne? Kendileri uzun zamandır dar ağacından kaçıp duruyorlar. Fakat ilmik geliyor. Yavaş yavaş daralıyor ama sonunda sıkı ve sert kavrayacak. Kolaysa aslında görelim. Yavaş yavaş kendisine hakim olmaya başladıkça sesi de değişti. Neden seninle konuşma sabrını gösterdim bilmiyorum. Çünkü ne sana ne de senin şu 4 nala koşturup duran, ilerlerken değil de kaçarken hızlı giden minik takımına ihtiyacım yok Theoden at terbiyecisi. Çok zaman önce senin faziletin ve aklının ötesinde bir devlet sundum sana. Sonra tekrar sundum ki senin yanlış yere sürüklediklerin açık açık önlerindeki yolları görebilsinler. Yüksekten atıp iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Öyle olsun. Kulübelerinize geri dönün. Fakat sen Gandalf, utancını fark ederek en azından senin için üzülüyorum. Sen nasıl oluyor da böyle bir gruba tahammül edebiliyorsun? Çünkü sen mağrur birisin Gandalf. Soylu bir zekaya, hem derine hem uzağa bakabilen gözlere sahip olduğun için buna da hakkın var. Şimdi de benim öğüdümü dinlemeyecek misin? Gandalf kıpırdanarak yukarı baktı. Son karşılaşmamızda bana söylememiş olduğun ne var diye sordu. Ya da belki geri almak istediğin sözlerin vardır.